Ayrım 7. Sayfa 89. Düşman kuvvetleri karaya çıkıyorlar. Gelibolu'da konakladığımız evde kumandanla odalarımız karşı karşıyaydı. 25 Nisan gecesi sabaha karşı kapıma vuran komutan, "Reis Bey, ihracat, karaya çıkış başladı. Geliniz." "Hayırlı olsun, hemen geliyorum." Alelacele giyinip odamdan fırlayıp kumandanın yanına gittim. Tümen komutanı telefonla haber vermiş, Sedül Bahir'le Arıburnu'nda düşman sabaha karşı karaya çıkmaya başlamış. Savaş oluyormuş. Arıburnu, Kabatepe kumsalının kuzeyinde, sarp ve dik yamaçların altında bir köy. Burası çıkış yeri olamaz. Hareketin, düşmanın bizim kuvvetlerimizi oraya toplatmak için sahte bir gösterisi olabileceğinden şüphelendik. 9. Tümen Komutanı, 27. Alay Komutanı Şefik Bey'in hemen Arıburnu'na hareket etmesini tereddütle karşılıyor. Alay bir saat sonra yola çıkıyor ve iki saat sonra düşmana çatıyor. 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal de Arıburnu'na hareketine müsaade istiyor. Bu tümen ordunun emrinde olduğundan oradan soruluyor. Ordu emir vermekte gecikiyor. Mareşal Liman von Sanders'in Bolayır'a gittiği bildiriliyor. Kol orduca Gelibolu'daki 21. Alay'a hareket emri veriliyor. Esat Paşa, "Karargahın emrimizdeki Boğaziçi vapuru ile Eceabat'a, oradan da Maltepe'ye harekete hazırlanmasını bana bıraktıktan sonra kendisi ordu komutanını görüp emirleri almak üzere Bolayır'a gidiyor. Kışla önünden geçerken 21. Alay'ın hareket etmemiş olduğunu görüp sebebini soruyor. Mareşal, geçerken kendisinden emir almadan hiçbir yere hareket edilmemesini bildirmiş. Sabaha karşı bazı düşman gemilerinin Saros Körfezi'ne doğru ilerlediklerini haber alan Mareşal, Arıburnu'ndaki çıkarmanın gösteriş olduğunu, hakiki çıkarmanın Bolayır'a yapılacağı hükmüne varıyor. Esat Paşa Bolayır'a yakın sırtlarda Mareşal'in otomobilini buluyor, kendisi yukarıdaki sırtlarda yere uzanmış, dürbünle denizi gözlüyor. Bazı savaş gemilerinin Saros Körfezi'ne doğru hareketli olduklarını görüyor. Esat Paşa Mareşal'a yaklaşırken Mareşal bağırıyor. "Eğil yere, sürünerek gel, gemilere hedef oluyorsun." Esat Paşa da eğilerek Mareşal'in yanına gidiyor. Havanın artık açılmış olmasından gemilerin bu kesimlerindeki kırmızılıklar fark edilince boş oldukları anlaşılıyor. Bunun üzerine Mareşal artık kol orduya 19. tümeni istediği gibi kullanma ve savaşı yönetme yetkisi veriyor. O da dönerek 21. alayı harekete geçiriyor. Biz de Kilya'ya vapurla gidiyoruz. Arıburnu'na saat 6.30'da hareket eden 27. alay saat 8.30'da kanlı sırtlarda düşmana çatıyor. Mustafa Kemal bu sırada hala emir almadığından sızlanıyor. 57. alayla bir bataryayı ve süvari bölüğünü alarak harekete geçeceği sırada kol ordudan kendisinin bütün tümenlerle hemen Arıburnu'na hareketle düşmanı denize dökmesi emri geliyor. Bu sebeple ancak saat 10.30'da düşmana Conk Bayırı taraflarında tesadüf ediyor ve saldırıya geçerek onları geri sürüyor. 9. tümen bir tabur ile Sedül Bahir'i takviye ettiğini ve savaşın şiddetle devam ettiğini bildirdi. Biz vapurla Eceabat'a gitmekte olduğumuzdan başka bilgi alamadık. Çanakkale'den gelmekte olan Turgut zırhlısı işaretle bizi yanına çağırdı. Birleştik. Boğaz'da bir düşman denizaltı gemisi gördüklerini, bunun için ihtiyatlı olmamızı bildirdiler. Boğaziçi vapuru ile nasıl ihtiyatlı olabilirdik? Kadere boyun eğmekten başka çaremiz yoktu. Yanacağımız tek şey karaya yakın bir rota takip etmek olmuştu. Düşman gemisi gördüğümüz anda baştan kara edecektik. Böyle bir tesadüf olmadı. Nara burnuna yaklaştığımız zaman Kabatepe ilerisinde havada bir düşman balonu Queen Elizabeth zırhlısına bağlı duruyordu. Bunun verdiği işaretle gemi boğaza aşırtma ateş ediyor. Kendimize Çanakkale'ye giden bir yolcu vapuru süsü verdik. Biraz sonra sağa dönerek Eceabat tepelerinin altında Kilya iskelesine yanaştık. Süratle gemiden çıktık. Maltepe'de kolordu karargahı kuruldu ve etrafla telefon irtibatı sağlandı. Arıburnu önlerinde deniz yüzlerce gemiyle örtülmüştü. Top sesleri aralıksız devam ediyordu. Aramızdaki vadi cepheden gelen yaralılarla dolmaya başladı. İlerimizdeki 72. Arap alayının çadırlı ordugahında alaydan kaçan birçok Arap erlerin çadırlarda saklandıklarını ve nargile içmekte olduklarını gördük. Bunları toplayarak cepheye gönderdik. Sedül Bahir'den aldığımız haberde düşmanın kıyıda batırılan Auckland vapurunun güvertesinin, bir iki manga askerimizin ateşi altında ölülerle dolu olduğunun görüldüğü ve kumsallarda deniz kıyısının düşmanın kanı kızardığı savaşın şiddetle devam ettiği bildiriliyordu. Bu arada her iki cephede zayiat çokluğu da açıklanarak takviye kuvvetleri isteniliyordu. Ordu kumandanı müracaatımızı Anadolu tarafından bazı kuvvetlerin bu tarafa geçmesine emir verildiği cevabını vermişti. Fakat bunların geçmesi için bir hayli zamana ihtiyaç vardı. Kanlı Sırt'ta düşmanı sıkıştıran 27. Alay orada kalan bataryasını kurtarmış ve düşmanı denize hakim sırtlara kadar sürmüş. Fakat çok zayiat verdiği için daha fazla ilerleyememiş. Mustafa Kemal tesadüf ettiği düşmanı geri atmış. O da sahile hakim tepelere kadar ilerleyebilmiş. Çarpışmalar sırasında 57. Alay'ın tabur komutanları olan 3 mümtaz yüzbaşısı yaralanmış. Alay çok zayiat vermiş olmakla beraber Arıburnu'na hakim tepelere kadar ilerleyebilmiş. Düşman için kaçmaktan başka çare kalamadığı kanaati vardır. Kor komutanı durumu daha yakından görmek için ileri hatlara doğru hareket etmişti. Mustafa Kemal'e niçin geri geldiğini sormuş, o da düşmanın artık ilerleyecek hali kalmadığını ve okuduğu bir raporda düşmanın büyük kuvvetlerinin Kabatepe kumsalına çıkmaya başladıklarını öğrenmiş olduğunu, bu sebeple de o tarafa 77. alayı gönderdiğini ve bu yeni duruma göre emir almak üzere geldiğini bildirmiş. Esat Paşa daha evvel aldığı bilgileri bununla karşılaştırınca, ''Bu raporda bir yanlışlık olacak. Kabatepe kumsalına yeni bir çıkarma yok. Siz geri dönün. Bütün askerlerinizle düşmanı denize dökmeye çalışın. Bu akşam gelecek yeni kuvvetleri emrinize göndereceğim. Oradaki 20. alayı da emrinize alınız.'' demiş. Öyle zannolunur ki Arıburnu'na çıkan kuvvetlerin geriye atılmasından ve çıkış noktasının müsait olmayışından düşmanın buraya zayıf kuvvetler çıkarıp kuvvetlerimizi çekmek istemiş olduğuna komutan ihtimal vermemiştir. Halbuki sonradan anlaşıldı ki düşman Arıburnu'nun hemen güneyindeki küçük kumsala yeni kuvvetlerini çıkararak Korku Deresi'nden Merkez Tepe'ye gelmiş, rapor yazan subay burasını Kabatepe kumsalı zannetmiş. Mustafa Kemal cepheye gidince Merkez Tepe'ye düşmanın çıktığını görüyor. Elindeki 72. alayı bu düşmanı atmak için ileri sürüyor. Bu alay daha önce belirtildiği gibi savaş kudretinden yoksun olduğu için saldırıyı başaramıyor. Biraz daha zayiat verince geri çekiliyor. Akşam oluyor, gece düşman dar cephesini makineli tüfeklerle kuvvetlendirip sona kadar orada kalıyor. İkiye bölünmüş olan düşman bu boşluktan yararlanarak ilerleyip iki grubun arasını doldurarak bir cephe meydana getiriyor. Düşman balonu bizi görmüş olacak ki Queen Elizabeth zırhlısı 38'likleriyle ateşe başladı. Bir mermi Maltepe'nin önüne düştü. Patlayınca deprem olmuş gibi yer sarsıldı. Öteki mermi tepeyi aşarak Bigalı Vadisi'ne düşmüşse de patlamamıştı. Sonra gitmiş bu mermiyi görmüş. Kamacı ustalarına boşaltırarak yaptığım şekli bakır çemberine kazımış ve bir savaş hatırası olarak başkumandana göndermiştim. Bu mermi şimdi askeri müzenin bir köşesini süslemektedir. Bir düşman uçağı da attığı bomba ile telefon santralimizi harap etmiş, iki erimiz şehit olmuştu. Mareşal Liman'da karargahımıza gelerek bilgi aldı ve Anadolu'dan kuvvet getirilmekte olduğunu bildirdi. Dürbünle yere yatmış ileriyi seyrederken Mustafa Kemal'den gelen bir raporu kendisine okumuştum. Raporda düşman bu gece denize dökülecektir deniliyordu. Gözlerinin yaşardığını gördüm. Almanca Allah'a şükür derken de hayli heyecanlanmıştı. Artık Mareşal durumdan memnun görünüyordu. Yalnız Sedül Bahir'den gelen haberler iyi değildi. Zavallı tümen komutanı bu tehlikeli bölgede iki alayla kalmıştı. Sedül Bahir önlerinde düşmana çok ağır zayiat verdirilmesine rağmen Teke Tepe kuzeyindeki küçük koya çıkmayı başarmışlar, arkası kesilen tepedeki bizim bölükte geri çekilmek zorunda kalmış. Bu suretle Sedül Bahir kıyıları düşmanın eline geçmiş, askerlerimiz Alçı Tepe'ye doğru çekilmeye başlamıştı. Mareşal bizleri de yanına aldı, hep beraber o tarafa hareket ettik. Burada 9. Tümen Komutanı bulundu, kendisinden bilgi istenildi. Onun verdiği bilgiden memnun olmayan Mareşal, Esat Paşa'ya, Sedül Bahir bölgesini sizden çıkarıyorum, kendim idare edeceğim. Siz hemen Arıburnu'na gidecek orayı düşmandan temizlemeye çalışacaksınız. Mareşal'in emrinden sonra döndük, kendisi 9. Tümen Komutanı'nı görevinden almış, yerine bir Alman albayı komutan olarak tayin etmişti. Gün sona ermiş, karanlık basmıştı. Düşman yeni kuvvetlerini sahile çıkarmaya ve kuvvetli siperler kazarak buralara makineli tüfekler yerleştirmeye muvaffak oluyordu. Geriden gelen taburlarımız ise Arıburnu ve Seddülbahir'e gönderiliyor, alaylar birbirlerine karışıyordu. Yeni gelen kuvvetler hemen düşmana saldırıyor, fakat yoğun ateş altında çok fazla sayıda zayiat veriyorlar, bu yüzden de düşmanı geri atamıyorlardı. Ertesi sabah yanımda emir subayım Fahri olduğu halde 19. tümene hareket ettim ve yolda makineli tüfek ateşine tutulduk. Anlaşılıyordu ki düşmana fazla sokulmuştuk. Canımızı zor kurtardık ve sırtın gerisine güçlükle çekilebildik. Her taraf sık fundalık, kesik dereciklerle dolu. Karışık arazide yolu bulmaya çalışırken bir ere rastladık. Bize yolu gösterdi. Tümen karargahını böylece bulabildik. Mustafa Kemal ile Kurmay Başkanı Binbaşı İzzettin Çalışlar, bir sel yarıntısında ayaklı bir dürbünle düşman hatlarını gözetliyorlardı. Beni görünce sevindiler, kucaklaşıp öpüştük. Gazalarını tebrik edip ihtiyaçlarını sordum. Artık ayrılıyorduk. Karargahınız hep burada mı kalacaktır? Burasının ismi nedir? Mustafa Kemal biraz düşündü. Evet, burada kalacağız. Ama sel yarıntılarının ismi mi olur? Bunları söylerken gülümsüyordu. Olur olur. Mesela Kemal yeri olur, dedim. Hoşlandı. Karargaha dönüşte kor komutanının muvaffakiyeti alınarak bu isim konuldu. Böyle bir isim Mustafa Kemal'in şöhretini yükseltmek için bir hayli yararlı olmuştu. Savaş bütün şiddetiyle devam ederken geriden yeni alaylar getirilmesinin ardı arkası kesilmiyor ama düşmanı bir türlü denize dökmek mümkün olamıyordu. Makineli tüfek ve düşman gemi toplarının meydana getirdiği korkunç ateş perdesini yırtıp geçmek için ileri atılan her birlik eriyip gitmiş, ilerlemek için karaya çıkan düşman bir türlü bunda muvaffak olamamış ve bulunduğu dar bir cephede sıkışıp kalmıştı. Biz ise düşman kuvvetlerini sarmış durumda bulunduğumuz için savaş bizim tarafımızdan kazanılmış sayılabilirdi. Bu sırada Mustafa Kemal cephesini 3 bölgeye ayırmıştı. Sağ yan, merkez, sol yan. İmzasını da Kemal yerinde Arıburnu cephesi kumandanı olarak atmaya başlamıştı. Emrindeki alayların mevcutları çok azalmış olmasına rağmen sayıları 5'i geçiyor, bu suretle cephe kumandanı unvanı ile kendisini kolordu yerine koymuş görünüyordu. İstanbul'dan basın mensuplarından bir grup, içlerinde şair Mehmet Emin Yurdakul ve Ahmet Ağoğlu olduğu halde gelip tebriklerde bulunuyorlar. Yazılarında Kemal yerini Kabe'yi tavaf gibi tavsif ediyor ve zaferin kahramanı Mustafa Kemal'i alkışlıyorlar. Bu arada Mustafa Kemal, Enver Paşa'ya bir mektup yazmış. Bu mektupta Alman Mareşali şikayet ederek cepheye gelmesini ve savaşın idaresini eline almasını rica etmiş. Savaşın şiddetle devam ettiği günlerde Enver Paşa, Harekat Şubesi Müdürü Kurmay Albay İsmet Bey İnönü ile geldi. Cepheleri gezdi, komutanlarla ayrı ayrı görüştü ve durum hakkında izahat aldı. Bu arada Mareşal Liman da Mustafa Kemal'in teklifini Enver Paşa'ya teklif etmiş. Enver Paşa'nın bu teklif üzerine Mustafa Kemal hakkında iyi sözler söylemediğini, Mareşal'ın Almanca bilen yaveri Yüzbaşı Hilmi Yılmaz daha sonra General İsmail Hakkı Tekçe'ye söylemiş, o da bana anlatmıştır. Enver Paşa elinde 4 alay olmasına rağmen Mustafa Kemal'in düşmanı denize dökememiş olmasından onu kusurlu görmüş olabilirdi. Halbuki bunun başlıca sebepleri şunlardır. 1. Bu önemli sahil bölgesinin savunulması Mareşal'in emriyle zayıf bırakılmıştı. 2. Düşman karaya çıktıktan 4 saat sonra Mustafa Kemal'e hareket emri verilmişti. 2 saatlik de yol vardı. 3. Tümenin 2 alayı Arap olduğundan bunların değiştirilmesi Mustafa Kemal tarafından istenilmişse de kabul edilmemişti. 4. Yanlış yazılan bir rapor tertibatın değiştirilmesine ve zaman kaybına sebep olmuştur. Bu yüzden düşman kuvvetleri takviye alarak durumlarını daha fazla kuvvetlendirmişler, boş olan orta yeri doldurmuşlardır. Cephede görüştükleri vakit Mustafa Kemal'in bu sebepleri Enver Paşa'ya söylemiş olması muhtemeldi. Belki de Mustafa Kemal hakkında Enver'in Mareşal'e kötü sözler söylemesine bu sözler sebep olmuştur. Enver Paşa giderken yeni ve mükemmel bir tümeni göndereceğini ve bununla düşmanın Arıburnu'ndan atılmasını emretmişti. Ancak dikkate değer bir husustur ki bu tümenin nasıl kullanılacağını kumandanlarla görüşmemişti. Yukarıda sıralanan sebeplerin dördüncüsü hakkında sonradan şunlar anlatılmıştır. Düşman karaya çıkıp ilerlerken 27. alay kanlı sırta kadar ilerlemiş, orada bataryasını kurtardığı gibi düşman da kanlı sırtın ötesine kadar sürülmüş fakat zayiat verildiği için daha ileri gidilememişti. Kuzeyde de Mustafa Kemal 57. alayla düşmanı Arıburnu üstündeki Cesaret Tepe'nin denize bakan sırtlarına kadar kovalamış, ancak tabur komutanları ile subayların ve askerlerin yaralanmaları yüzünden daha ileriye gitmesi mümkün olamamıştı. Bu anlarda Mustafa Kemal'in düşüncesi şöyle tahmin edilmektedir. Arıburnu büyük kuvvetlerin karaya çıkmasına müsait değildir. Bu kuvvetler bizi çekmek için çıkarılmış olabilir. Büyük kuvvetlerin Kabatepe kumsalına çıkmalarını beklemek lazımdır. Bu sıralarda ileriden bir rapor gelmiş, raporda düşman kuvvetlerinin Kabatepe kumsalına çıktıkları bildirilmiş, tahmininin hakikat olduğunu sanan Mustafa Kemal, 77. alayını Kabatepe kumsalına göndermiş, kendisi de emir almak üzere geriye dönmüş ve yolda Esat Paşa ile karşılaşmıştı. Esat Paşa haberin yanlış olduğunu, kendisinin hemen yerine dönmesini, 27. alayı da emrine alarak bütün kuvvetiyle düşmanı denize dökmeye çalışmasını, geriden gelecek kuvvetlerin de kendisine yardımcı olarak gönderileceğini bildirmiş, o da geri dönmüştü. Yeni düşman kuvvetlerinin karaya çıktıkları haberi doğru fakat Kabatepe kumsalı denmesi yanlıştı. Düşman kuvvetleri Arıburnu'nun güney yanındaki bir kumsala çıkmış, Korkudere'den ilerleyerek Merkez Tepe'yi tutmuşlar ve bu suretle Cesaret Tepe ile Kanlı Sırt arasındaki boşluğu doldurarak cephelerini birleştirmişlerdi. Bu durumu gören Mustafa Kemal, hemen elindeki 72. alayı buraya çıkan düşmana karşı hücuma kaldırıp onları denize atmaları emrini vermişti. Ne yazık ki bu alay biraz şehit verince geri çekiliyor, böylece düşman yerleşiyor ve bütün gece sahile çıkarak tahkimat yapmak imkanını buluyor. Enver Paşa'nın giderken vaat ettiği ikinci tümen, Albay Hasan askeri kumandasında olarak gelmeye başladı. Bu tümenin nasıl kullanılacağını Esat Paşa'dan sordum. Alayları Mustafa Kemal'in emrine mi yoksa cepheyi ikiye ayırıp bir kısmını yeni tümene mi vereceğiz? Cevabı şu oldu. Yeni tümenin alaylarını ayırıp Mustafa Kemal'in emrine nasıl verebiliriz? Başarısızlık halinde sorumlu olmaz mıyız? Tümenin komutanı albay olduğundan Yarbay Mustafa Kemal'in emrine verilmeyeceği tabiidir. Cepheyi ikiye ayırmak zarurettir. Sol yanı oradaki birliklerle beraber yeni gelen tümen emrine verip oradan düşmana saldırma emri yazarsınız. Aynı zamanda Mustafa Kemal'in şimdiye kadar yaptığı değerli hizmetleri takdirkar ifadelerle emirde belirtip kendisine kılıçlı altın liyakat savaş madalyası verdiğimi, ikinci tümenin saldırışına katılarak yardım etmesini ve savaşı onun karargahından izleyip idare edeceğimi bildirirsiniz. Esat Paşa'nın emri derhal yerine getirildi. Albay Hasan Askeri Bey, yanımda kurmayı Yüzbaşı Kemal Bey olduğu halde kendilerine verilen cephe kısmını gezip yapacakları saldırıyı tasarlamışlar, gece de birliklerini mevzilerine yerleştirmişlerdi. 19 Mayıs 1915 gecesi Kemal yerine gittiğimiz vakit Mustafa Kemal'in burayı boşaltıp daha ilerideki bir yerde ikinci Kemal yeri karargah kurduğunu ve hayli üzüntülü olduğunu gördük. Şimdiye kadar Arıburnu cephesi komutanı unvanını taşırken tekrar 19. tümen komutanı olmuştu. Üzülmekte haklıydı. Ne çare ki böyle yapmak bir zaruret icabıydı. 19 Mayıs 1915 sabahı fecirle başlayan saldırı şiddetle devam ettiği halde düşmanın ateş perdesini geçmek mümkün olamamış. İki taraf siperleri arası şehitlerin cesetleri ve yaralılarla dolmuştu. Safa safa devam eden bu saldırı sırasında Mustafa Kemal sol yanındaki 13. alayın bu saldırıya katılması için emir vermiş. Fakat saldırı sırasında alayın yarıdan fazlasının eriyip gittiğini gözlerimle görmüştüm. Öğle vakti savaş kendiliğinden kesildi. Esat Paşa da dur emrini verdi. Yarı mevcudundan fazlasını bu şiddetli saldırılarda kaybeden 2. tümen geri alındı. Yerine Rüştü Bey'in komutasındaki 16. tümen gönderildi. Bugünkü zayiatımızın 3000 şehit, 7000 yaralı olduğunu öğrendiğimiz vakit gözlerimiz yaşarmıştı.